tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarihinin İzinde, Türkiye'nin Ses Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışı konusuna geçeceğiz. Ama daha öncesinde bir önceki programlarımızdan anımsayacaksınız. Bir medeniyet olarak Büyük Selçuklu'yu konuşmuştuk. Ve Büyük Selçuklu'nun daha sonra gelen Türk devletleri üzerindeki etkilerini bizlere aktarmıştı, hocamız incelemişti. Bu esnada bir kitap armağanımız her hafta oluyor. Bu haftaki kitap armağanımızı az sonra Güray hocamız bizlere duyuracak. Kitap armağanımız için telefon numaralarımızı ve elektronik posta adresimizi ben sizlere şimdi aktaracağım. Ama bildiğiniz gibi ilk arayan dinleyicimize biz bu kitabımızı armağan ediyoruz. Arada Güray hocamız diyor ki ilk arayandan başka ikinci arayan da olursa durumu bir değerlendiririz, düşünürüz diyor. Hocam bu hafta hangi kitabı seçtik?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu'nun 2014 yılında yayınlamış olduğu Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi Profesör Doktor Ali Sevim Hoca'nın hazırlamış olduğu bu eseri yayınlayacağız, vereceğiz. Ve tabii ki hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Bu elimizdeki eserin hacim olarak baktığımızda 200 sayfaya yakın bir hacmi var. Ve gerçekten de Anadolu'nun fethi olayı Selçuklu Devleti'nin yeni bir Selçuklu Devleti'ni kurduğu, yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun da anlatıldığı bir kitaptır. Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu eseri şanslı talihli dinleyicimize hediye ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz şimdiden.
Hocam Ali Sevim Hoca'nın dediniz galiba.
Evet, Profesör Doktor Ali Sevim, akademisyen ve aynı zamanda Orta Çağ tarihçisi, Selçuklu tarihçisi hocamız.
Hocam Ali Sevim Hoca'nın da biraz hakkında bilgi vermek gerekiyorsa Köprülü ekolünden mi gelen bir hocamız mı Ali Sevim Hoca?
Tabii Ali Sevim Hoca kendisinin şöyle bir eserlerini sırasıyla da hatırlayabiliriz. Pek çok eserini biliyoruz biz tarihçiler olarak. Hemen birkaç eserini de burada belirtelim. Çoğunluğu Selçuklu tarihi üzerine. Mesela Malazgirt Meydan Muharebesi ismiyle bağımsız bir eser var. 1971 yılında Türk Tarih Kurumu yayınlamış bu eseri. Suriye Selçukluları, Filistin Selçukluları, yine Anadolu Fethi ve Anadolu'nun Selçuklular Zamanı gibi eserleri var. Anadolu'nun Fethi kitabını, işte bu elimizdeki eseri hediye ediyoruz. En önemli eserlerinden birisidir. Ali Sevim Hoca, yurt dışında ve yurt içinde pek çok akademik çalışmalarda bulunmakla birlikte Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Orta Çağ Tarihi Profesörü, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'nda hem asli üyelik hem de yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. Kendisi 2013 yılında rahmetli olmuştur.
Allah rahmet eylesin. Bu kadar önemli bir bilim adamımız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Sevim hocamızın Anadolu'nun Fethi Selçuklu Dönemi adlı kitabını bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramızda 535-472-6011. Bir kez daha söyleyeyim sizlere telefon numaralarımızı: 463-3419 ve 463-3421. Az sonra Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, başlıyoruz hocamızla sohbetimize. Hocam, bizlere Büyük Selçuklu Devleti'nin Türk İslam medeniyetine katkılarını ve ardından gelen Türk devletleri üzerindeki özellikle üniversite, medrese anlamındaki etkilerini, Anadolu'da kurulmuş olan işte Ahili, Bağcıyan Rum Teşkilatı'nı, bütün bunlar üzerindeki etkilerini aktardınız. Nasıl bir medeniyetti Büyük Selçuklu Devleti'nin? Tabii kendisinden önce atılmış adımlar vardı. Tabii kendisinden önce bir medeniyet kuruluşu vardı. Fakat gelişimi üzerindeki etkilerini bir özetleyelim ve ardından bu Büyük Türk İmparatorluğu'nun yıkılış konusuna geçelim. Buyurunuz hocam.
Evet, Selçuklu medeniyeti adıyla bildiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Aslında kendi çağında en güçlü dünya devletleri içerisinde varlığıyla kendisini her zaman merkezi bir konumda hissettiren büyük bir imparatorluk Selçuklu Devleti.
Hocam, hemen sözünüzü keseceğim izninizle. Profesör Doktor Refik Turan hocamız, Türk Tarih Kurumu'nun başkanı, Büyük Selçuklu Devleti'ni dünyadaki 4-5 büyük imparatorluktan biri sayar. Siz de bu görüşte misiniz?
Evet, katılıyorum. Hocamızın bu değerlendirmesi çok da yerindedir. Dünyada belli başlı 3 büyük devletten, uzun süreli yaşayan devletten bahsedilir. Bunlardan birisi Osmanlı İmparatorluğu, diğeri Roma. Yıkılmış olanlar içerisinde devam eden Çin. Çin'i de burada katmak gerekiyor. Bu üçü, bundan sonraki 5 ismi sayacak olursak işte o zaman Selçuklu Devleti devreye giriyor ve Selçuklu Devleti'ni 4. olarak sayabiliriz. Ve gerçekten de 4-5 devlet saydığımız zaman dünya tarihinde Selçuklu Devleti'ni mutlaka yerleştirmek durumunda kalıyoruz. Bu kadar tesirleri olan, hatta şunu söyleyebiliriz. Yaptığı fetihlerle, inşaatlarla, her türlü medeniyet mirasıyla Osmanlı'yı ortaya çıkaran, Osmanlı'yı hazırlayan bir büyük medeniyet havzasını oluşturmuştur.
Ve hocam,
mesela
böyle
Anadolu'nun fethini sağlayan
böyle büyük bir devletin oluşumunun altında da bir medeniyet olduğunu siz tespit ediyorsunuz. Ben sözünüzü kestim. Buyurunuz hocam.
Evet. Esasen bir devamlılık vardır. Yani Türk devlet geleneğinde bir devamlılık vardır ve bu devamlılığın yıl sınırı yoktur. Herhangi bir hanedanla Türk devletleri yok olmamıştır ve devam etmiştir. Yani bir takım isyanlarla, saldırılarla, terör hareketleriyle Türk devletleri kolay kolay yok edilecek devletler değillerdir. Herhangi bir beylik değildir, onu söyleyelim. Çünkü bir derebeyi gibi devletleri biz Türk tarihinde devlet saymıyoruz. Selçuklu Devleti pek çok mücadeleler içerisinde kuruldu. Çok zor şartlarda ortaya çıktı ve onu ortadan kaldıran faktörlere baktığımız zaman, yani Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesini sağlayan faktörlere baktığımız zaman, kendisinden daha büyük yavrularının, çocuklarının diyebiliriz. Yani Türk devletlerinin ortaya çıkmasıyla Selçuklu Devleti'nin ortadan çekildiğini söyleyebiliriz.
Hocam,
Selçuklu Devleti bu anlamda aslında yerini yeni evlatlarına, çocuklarına bırakmıştır. Adeta böyle bir yaşlı dede gibi.
Hocam, bugün bir yandan ben, bir yandan Neslihan, pek sizi konuşturmaya kararlı değiliz. Ve bize ilk ulaşan dinleyicimiz, bugün ilk ulaşan dinleyicimiz bu kez de başka bir ülkeden oldu. Yayınlarımızın dünyanın ta nerelerine ulaştığının da bir kanıtı bu Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun. Yunanistan'dan hocam bu kez.
Hayırlı
Yunanistan'dan olsun. Hüseyin Saka adlı dinleyicimize Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi isimli kitabı göndereceğiz. Çok önemli bir bilim adamının, Profesör Doktor Ali Sevim'in kitabı, Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında çıkmış. Hocam, Hüseyin Saka adlı dinleyicimizin size bir de sorusu var. Türk kelimesi bir ırkı mı, bir felsefeyi mi ifade ediyor? Bu konuda hoca bizi aydınlatabilir mi hocam?
Evet, Türk kelimesinin kavram olarak ortaya çıkışına baktığımız zaman elbette doğduğu yer itibariyle Orta Asya'daki mitolojik kaynaklarda ve yazılı kaynaklarda, aynı zamanda kalıntı eserlerde bir kavim adı olarak, bir insan adı olarak, topluluk adı olarak Türk kelimesini görmekteyiz. Ancak Türk kelimesinin niçin bu topluluğa isim olduğu, topluluk adı olduğu, kavim ve millet adı olduğu ile ilgili tarih boyunca gelişmelere baktığımızda, Türkler İslamiyet'e girdikten sonra öyle bir güçlü, kalabalık kitleler halinde girmişlerdir ki çoğunluğu Türklerin İslam'a girdikten sonra İslamiyet'in savunucusu, kılıcı olmuşlardır ve yayıcısı olmuşlardır. Hem Orta Asya'da hem Karadeniz kuzeyinde, Anadolu'da ve Balkanlar'da, hatta Afrika'da bile savunucusu ve hatta zor zamanlarda da bizzat kalkan olmuşlardır. Bütün dünyadaki Müslümanların koruyucusu, hamisi olmuşlardır. Bundan dolayı da Türk kelimesi özellikle de Osmanlı döneminden itibaren tam olarak İslamiyet'le özdeşleşmiştir. Çünkü bütün dünyadaki hem Müslümanların hem de mazlumların, yani Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, başka dinden olan mazlumların hamisi bir Osmanlı Devleti vardır. O da bir medeniyettir sonuçta. Selçuklu Devleti'nde de bu bakış açısı vardır. Yani kendi himayesi altındaki gayrimüslimleri de yaşatma ve onları koruma, kollama ve insan hak ve hürriyeti açısından da onların yaşama, dinlerini de, ibadetlerini de rahatça yapma gibi haklarını sağlayan, herhangi bir şekilde haksızlığa, saldırıya, zulme maruz kaldıklarında da işte biz biliyoruz Haçlı seferleri sırasında 1. Sultan Kılıç Arslan'ın defalarca Anadolu'daki Hristiyan tebaayı, Hristiyan halkı Haçlıların saldırısından kurtardığını, onların eziyetinden, işkencesinden kurtardığını tarih kaynakları özellikle de Haçlı kronikleri ve Ermeni tarihçileri anlatmaktadır. Süryani tarihçiler de bu konuları detaylı bir şekilde anlatmaktadırlar. Kendi kaynaklarından okuduğumuzda biz aslında Selçuklu Devleti'nin milletleri ve dinleri yok etme üzerine değil, yaşatma üzerine bir medeniyet devleti olarak ortaya çıktığını, bir hukuk devleti bakış açısına sahip olduğunu, yani felsefe anlamında, devlet felsefesi anlamında biz medeniyet kavramını burada inşa ederek, yaşatarak, var ederek kurgulanmış bir kavram olarak ortaya çıkmış bir kavram olarak görüyoruz. Selçuklu Devleti böyle bir çerçevede Türk kelimesinin anlamını temellendirmiştir. Yani Türk nasıl bir insandır? İşte İslamiyet'teki bir takım özellikleri sayıyorsunuz. Özdeşleştiği şey tam olarak da Selçukluların uyguladığı, Osmanlıların uyguladığı pek çok devlet anlayışıyla örtüşüyor. O halde denilmiştir ki mesela Balkanlarda, Anadolu'da İslamiyet'e girene Türk oldu denilmiştir. Yani bu kaynaklarda da geçmektedir. Yani İslamiyet'e girmek eşittir Türk olmak anlamına da gelmektedir. Böylece şunu anlıyoruz. Bazen kelimeler anlam değiştirebilirler bazı olaylar dolayısıyla. İşte Türkler eşittir Müslümanlar, Müslüman olmuş Türkler anlamında kullanılmıştır. Halbuki Türkler içerisinde biz biliyoruz ki Osmanlılar döneminde de daha öncesinde de az da olsa Hristiyan olanları veya henüz İslamiyet'e girmemiş olan başka meşrep veya dinden olanları da olabilmiştir. Bununla birlikte ana çatı ve büyük devlet genel anlamda Müslüman Türklerin kurmuş olduğu devlet olduğu için ve toplum yapısı da böyle olduğu için Türkler eşittir İslamiyet şeklinde bir anlam hakim olmuştur. Dünya
Evet.
tarihinde, literatürde böyledir.
Bir felsefenin adıdır yani bu hocam. Bir ırk adı olarak biz bunu algılamıyoruz yani.
Tam olarak ırk adı anlamını taşımadığını söyleyebiliriz. Yani Türk milleti tabirinden bahsettiğimizde daha çok tarihsel anlam, yani Osmanlı'daki tarihsel anlamdan günümüze kadar bir takım anlamlar yüklenmiştir ama bunun vurgunuz çok önemli. Yani hangi konsepte kullandığınız çok önemli. Biz burada birçok gerekçeyle Türkler denilince Müslüman olan Türkler anlamının bütün dünyada da böyle algılandığını görüyoruz. Yurt dışına çıkan Türkiye'li insanlar, yani ister Türk olsun isterse başka birisi olsun, kendisine hangi meşrepten veya mezhepten olursa olsun Türk denilecektir. Yani Avrupa'da olursa, Avustralya'da olursa, Rusya'da olursa bir kişinin Türk ve Müslüman olarak tanımlanmış olması onun tarihten gelen bir kimliğidir ve bunu birdenbire değiştirmek mümkün değildir.
Hocam söylediğiniz, geçen hafta ben Bosna Hersek'teydim. Söylediğinizi bir rehberimiz vardı Türkçe konuşan. Tam bu sözcüklerle ifade etti. Bizim Belgrad'dan, işte Yugoslavya'dan ayrılmamızın sebebi, bize siz Müslüman olmuş Sırplarsınız diye ısrar ettiler. Oysa biz Türk'üz, Müslümanız dedi. Yani evet. Şimdi sizin teorik çerçevesini çizdiğinizi Balkanlardan ta Orta Asya'nın içlerine kadar pratikte de görebiliyoruz.
Evet, bir kavim adı olarak değil de daha çok bir kültür ve medeniyetin adı olarak, hissiyatın adı olarak Türk kavramını görüyoruz burada. Birleştirici bir unsur olarak görüyoruz. Böyle bakıldığında tabii ki pek çok anlamdan bahsedebiliriz. Yani Türk kavramı mesela çok kalabalık olan topluluk anlamına da geliyor. Türemiş olan. Ayrıca çok eski antik dönem Türklerinin kullanmış olduğu isimler açısından baktığımızda, onların da evet bir dinleri vardı. İslamiyet öncesi Türkler
açısından söylüyorum. Hazreti Nuh'a kadar giden tabii, bir yaklaşım var hocam.
Öyle adlandırmalar var ki yer isimleri açısından baktığımızda. Hunlar Karadeniz'in kuzeyine 6. yüzyılda Avarlarla birlikte, Avarlar akabinde gelmişlerdir. Doğu Avrupa'ya ne demişlerdi? Türkiye kavramını kullanmışlardı. Yine Etrusk kavramıyla ilgili tartışmalar, Trakya kavramıyla, Turakya kavramıyla ilgili tartışmalar bize aslında Türklerin İslamiyet öncesi bir topluluk olarak çok kalabalık bir kavim olarak varlıklarını da gösteriyor. Ve tabiatın içerisinde kullanılan pek çok kavram, isim, inanç biçimi açısından karşılaştırdığımız zaman İslamiyet öncesi Türklerin inanç biçimleriyle İslamiyet'in birbiriyle örtüşen yönlerini daha önce konuşmuştuk. İşte Türkler bundan dolayı çok rahatlıkla İslamiyet'e uyum sağlamışlar, girmişler ve özümsenmiştir. Yani Türklerin diniyle, eski diniyle İslamiyet'e girdikten sonraki almış oldukları yaşam biçiminden tutun siyasi hayatlarına kadar pek çok şeyin örtüştüğünü söyleyebiliriz ki kavim adı da kolaylıkla İslamiyet'le eşit anlaşılmıştır.
Evet, hocam. Hocam şimdi ben Neslihan'dan önce davranacağım bugün, Neslihan Değirmencioğlu'ndan. Bir ara verelim demeden ben diyorum buradan bir ara verelim diye.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam bir yandan ben, bir yandan Neslihan Değirmencioğlu, bir türlü konuya girişinizi sizin engelledik. Bir de Hasan Saka adlı dinleyicimiz, kitabımızı armağan ettiğimiz dinleyicimiz de engelledi. Şimdi yine giremiyoruz konuya çünkü bir dinleyicimizin Özbekistan'dan bu kez. Az önceki dinleyicimiz Yunanistan'dan aramıştı. Şimdi Özbekistan'dan. Hocam aslında Türk coğrafyasının ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor. Bir yanda Özbekistan, doğuda, bir yanda Yunanistan, batıda. Şöyle bir tespiti var dinleyicimizin. Bu son yaşanan vahim gelişmelere ilişkin ben aynen söylediği gibi hem sizinle hem diğer dinleyicilerimizle paylaşayım. Kardeşlerimize, Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazi ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye duygularını bizlerle paylaşmış. Bu kanlı artık vahşet mi diyelim, darbe teşebbüsü lafı da hafif kalıyor çünkü darbeden çok bir terör teşebbüsü sanki hocam. Daha önceki tarihimizde de böyle şeyler herhalde bu haşhaşilerle özellikle programlarımızda anlattınız. Daha sonra kurtuluş pek çok örnekleri olsa gerek hocam. Bu medeniyet temelli olarak bu uğradığımız saldırıları değerlendirebilir misiniz?
Evet, çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu hassasiyetinden ve bu temennisinden dolayı. Teşekkür ediyor. Selamlarımızı yolluyoruz.
Hocam şununla vurgulamak gerek herhalde. Bütün Türk dünyası, hatta İslam dünyası bizimle birlikte olduğunu, Allah razı olsun hepsinden de, paylaştılar.
Evet. Var olsunlar. Dost ve düşman bu gibi durumlarda belli oluyor elbette. Üzüntümüzle ve sevincimizle bu anlamda belli ediyoruz kendimizi. Her anlamda da baktığımız zaman medeniyet anlayışı, tarih mirası Özbekistan'dan işte Anadolu'ya, Balkanlara kadar olan coğrafyada bir Selçuklu mirası var. Selçuklular çağında hem Orta Asya'da hem Anadolu'da hem Suriye'de büyük bir devlet yönetimi aygıtı vardı. Ve bu devlet yönetiminin her kolunda temsilcileri bulunuyordu. Bu temsilcilere karşı terör hareketleri yapılmıştı. Bu terör hareketlerini yapanlar kimlerdi? Anadolu'ya ve Suriye'ye, Orta Doğu'nun özellikle Doğu Akdeniz bölgesine yerleşmiş olan bir takım üsler kurmuş olan, bir tarafta Haçlılar, diğer tarafta Bağdat, İran ve Mısır bölgesinde üstlenmiş olan Haşhaşiler. Haşhaşiler bir ekol olarak baktığımızda Şii kökenden çıkmış ancak bir eğitim sistemiyle Suriye'den, Anadolu'dan, Irak'tan, İran'dan öğrenci devşirerek fedailer, refikler ve dâiler aracılığıyla taraftar toplayan, devlet kademelerinde de bunları gizli bir şekilde eğiterek yerleştiren bir ezoterik tarikat yapı, yani dini yapı diyeceğimiz zaman dikkat etmemiz lazım. Bir terör yapısıydı.
Hocam bu
kapalı devre bir modelle çalışıyorlar. Kendi elemanlarını bu sistem üzerine örgütleyerek kendi hedeflerini, yani Selçuklu Devleti'nin en iyi başarılı devlet adamlarını, başta hükümdar olmak üzere kadıları, vezirleri ve komutanları hedef alan suikastler yapıyorlar.
Hocam bir kez daha sözünüzü keseceğim izninizle. Bir dini yapı görünümlü terör örgütü ifadesinde evet. Bulundunuz. Evet.
Evet, dini yapı ve kılıf altında bu faaliyetlerini sürdürüyorlardı ve tarihte bu tür yapıların içerisinde en çok dikkati çeken gizemli yapıdır. Uzun süre varlığını sürdürmüştür. Yaklaşık olarak 200 yıla yakın bir süre Orta Doğu dediğimiz bugün itibariyle Anadolu, Suriye, Irak, Mısır coğrafyasında, Doğu Akdeniz hattında çok sayıda suikastlerde bulunmuşlardır ki benim şahsi kanaatlerimden birisi şudur. Sultan Alparslan'a dahi suikaste bulundular. Belki iyi araştırıldığında yeni kaynaklar çıkarsa eğer Sultan Alparslan'ın şehit edilmesi olayında Türkistan'daki o seferi sırasında bir takım şüpheler barındıran bir olaydır bu. Çok gizemli bir suikast olayıdır o da. Yani kendisinin affını dileyen bir kişinin birdenbire hançerini çekmesi ve
bir zehir, kale komutanı galiba.
Kale komutanının zehirli bir hançerle Sultan Alparslan'ı şehit etmesi hakikaten manidardır. Ardından Nizami Mülk'ün pek çok defa suikastten kurtulmuş olması, Melikşah'ın ve Nizami Mülk'ün birbiri ardınca pek çok suikastten kurtulmaları ve akabinde en sonunda da kurtulamayarak şehit edilmeleri gibi ve Melikşah'tan sonra da Selçuklu Devleti kendi iç derdine düşmüştür. Yani büyük bir medeniyetin yıkılışında aslında bu Haşhaşi terör örgütünün büyük bir yara açtığını söyleyebiliriz. Terör örgütleri böyle hedefler, yani toplumu karıştıracak, düzeni bozacak, iç çatışmalara sebep olacak eylemlerde bulunurlar ve bunu temellendirirler. Sosyolojik anlamda, dini anlamda bir takım fikri propagandalar ile, dini propagandalar ile toplumları birbirine düşürecek terör ve şiddet olaylarıyla fay hatlarını sürekli zorlarlar. Belli bölgelerde yaparlar bunu da. Kırılma hatları üzerinde tarih boyunca da baktığımızda Biz Haşhaşilerin terör hareketlerini yaptığı, saldırılarını yaptığı yerler çok ilginçtir. Şam, Halep, Antakya, Bağdat, Musul, işte Merv, İsfahan gibi yerler. O dönemde Selçuklu Devleti'nin baş şehirleri buraları.
Merkezleri
Melikliği hocam. Merkezleri. Buralarda çok sayıda suikastler yaptığını görüyoruz. Haçlılarla ittifaklar yapmışlardır ve destek almışlardır. Haçlıların dediğini yapmadığı zamanlarda Haçlılara karşı da bazı suikastler gerçekleştirmişlerdir. Ancak çoğunlukla ittifak yaptıklarını söyleyebiliriz. Mesela Selahaddin Eyyubi'nin, ki Selahaddin Eyyubi de biliyorsunuz bir Selçuklu komutanıdır. Sonuçta Eyyubi Devleti'nin kurucusudur ve Eyyubiler de Selçuklu Devleti'nin sistemini devam ettirmişlerdir. Selahaddin Eyyubi defalarca Haşhaşi suikastinden kurtulmuş birisidir. Kudüs'ün fethini planladığı sırada bile Selahaddin Eyyubi'nin suikastten kurtulduğunu görüyoruz. Suikasti önleniyor. Dolayısıyla çok sıkı bir şekilde devlet adamlarının tedbir alması gerekiyor. Yer yer devletlerin içerisinde bu tür olaylar görülmüştür tarih boyunca. Günümüzde de Osmanlı döneminde de terör hareketleriyle devlet adamlarını ve toplumu düzeni bozacak şekilde saldırı altında tutan terör örgütleri ortaya çıkmıştır. Nitekim devletin içerisinde yuvarlanmış da olabiliyor bu tür yapılar. Haşhaşilerin en önemli özelliği de buydu. Devlet adamı kılığında, memur kılığında vesaire bu tür görevlere geliyorlar.
O kadar yakına sızıyorlar. Tabii, yani hocam.
Yani hükümdarın, vezirin ve kadının en yakın adamı oluyorlar. Yani bugün itibariyle işte yaverlik kurumu var. O dönemde ne vardır? Hacip kurumu vardır. Selçuklularda haciplerin içerisinden haşhaşiler çıkıyor. Ulema sınıf içerisinde haşhaşi çıkabiliyor vesaire. Kadının koruma olarak görevlendirdiği ketüdası haşhaşi çıkıyor gibi.
Hocam demin çok önemli bir vurgu yaptınız. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bu tür suikastlerle, tetkiş ve terör hareketleriyle toplumsal düzeni bozma ve toplumun içerisinde bir nifak çıkartıp birbirine düşürme anlayışı var. Son yaşadığımız olaylara baktığımızda da sanki böyle bir arayış var ama Türk milletinin tek vücut halinde bu vahşeti, bu terör saldırısını püskürtebileceğini herhalde öngöremediler.
Evet, en önemlisi de bu. Bunu fark edemediler. Belki de her zamanki gibi dünyanın farklı yerlerinde başarılı olan, o aslında başarılı olarak planladıkları pek çok şey gibi Türkiye'de de böyle bir şeyin olması umulmuş olmalı ki böyle bir şeye girişildi ve milletimiz gerçekten hem devlet adamları hem milletimiz el ele vererek ordumuz içerisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de gerçekten tarih bilinciyle, millet şuuruyla, vatan aşkıyla çarpışan komutanlarımız olması dolayısıyla bunlar bir cinnet geçirmiş çete ve terör örgütü olarak ortaya çıkıverdi ve öylece kaldılar. Bir hainler grubuydu. Türk tarihinde de böyle anılacaklardır. Hıyanetin en aşağılığını gerçekleştiren bu çetenin haşhaşilerden bir farkı yoktur. Gözü dönmüş canilerdir. Tabii ki tarih boyunca da böyle anılacak. Ders kitaplarımıza böyle yazacağız bunları. Tarihçi olarak da bunu böyle anlatmaya başladık. Bunu da bilsin bütün dünya. Hakikaten masum insanların üzerine silah doğrultarak onları kendi silahlarıyla vuran bir hıyanet ne zaman görülmüştür? Tarihte çok nadir olaylardır bunlar.
İşte belki Haşhaşiler döneminde hocam. İşte.
Şu dönemde olmuş olabilir. 1915 yılında Osmanlı Devleti Çanakkale'de savaşırken içeriden de hıyanet edenler bir kısmı Osmanlı silahıyla hıyanet etmişti. Yani
bu yine böyle milletin silahıyla.
Tabii o zaman da hıyanet vardı. Yani Osmanlı Devleti de pek çok defa kendisinin içerisinden çıkmış bu tür çetelerle uğraşmak durumunda kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz bu tür olaylara, hainliklere fırsat vermeyecek kadar büyük bir derin tarih bilgisine ve tecrübesine irfanıyla sahiptir. Yani bunu her zaman da anlatmaya gerek yoktur ama bu defa bugünden dolayısıyla daha sıkı bir şekilde anlatacağız, anlatmamız da gerekiyor. Milletimizin her türlü yani kendi içerisinde bir bütün olarak hareket etmesi yeni fırsatlara da sebep olacaktır. Yani bu bir terör hareketine karşı temizlenme sürecidir, arınma sürecidir.
Hocam tekrar...
Yeni şeylere de sebep olacaktır. Bu tür olaylardan sonra tarih bir tecrübeler ışığında hareket etmemizi gerektirdiği için mesela tedbir alırsınız, yolunuza devam edersiniz. Sultan Alparslan da pek çok olayla mücadele ettikten sonra bunlara karşı çözüm önerisi üretti. Ne yaptı? Büyük bir eğitim reformu yaptı, işte askeri reformu yaptı ve devlet düzeninde, nizamında yeniden bir bakış getirdi. Bunun gibi şeyler gerekebilir.
Belki hocam mesela. İki dakikamız kaldı ama evet. Bu haşhaşiler konusundan hareketle bir insanın bu düzeyde inanmış bir terörist haline gelmesindeki insiyaklar ne olabilir? Kısaca eğer özetlemek gerekirse.
Tabii en önemli sebep burada cahil kalmış olmaları. İnsanların temel olarak din duygusunu kullanmış olması burada çok dikkat çekici bir şey. Bazı araştırmacılar, yazarlar efsunlanmış bu insanlar gibi sözler söylüyorlar. Bunun sebepleri de açıktır. Özellikle saf ve duygusal ağırlığı aklından, rasyonelliğinden önce gelen insanların seçilerek bu gibi yapılar tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz.
Aklın geri planda olduğunu görüyoruz.
Tabii hocam. Duygunun ön planda olduğu. Bunun dışında bir şey kullanıldığını söyleyemeyiz. Yani belki bir ilaç kullanılabilir. Yani bu da ancak haşhaşi dediğimiz şeyde de olan ki haşhaş kelimesi kuru esrar
uyuşturucu
ve sarhoşluk veren bitkinin adıdır. Dolayısıyla burada buna benzer bir şey yapılmış olabilir mi? Belki. Yani
hocam
belli bir
son bir dakika
olabilir.
Bir özet yapıp
benzerlikler çok had safhada olduğu için bu tabiri ben yerinde görüyorum. Yani tarihteki bazı yapılara büyük oranda benziyorlar. Yapısal olarak benziyorlar ve düşünsel olarak benziyorlar. Ezoterik bir yapı. Kapalı devre modelinde. Dinini bile açıklamıyor tam olarak yani. Hangi dinden olduğunu bile bilemiyorsunuz. Bundan dolayı da bunların dinleri de şüphelidir. Tam bir terör örgütüdür.
Evet. Hocam buradan biz de bir kez daha şehitlerimizi rahmetle analım. Hem evet. Geçtiğimiz hafta şehit düşenleri hem daha tarihimiz boyunca şehit düştü. Bütün şehitlerimizi rahmetle analım. Gerçekten Özbekistan'dan arayan dinleyicimiz gibi yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileyelim. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza da çok teşekkür edelim. Hocam konumuza giremedik. Önümüzdeki hafta esas konumuzdan devam edelim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Sağ olun. Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz bitirdik bu haftada Türk Tarihinin İzinde programını. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Türk Tarihinin İzinde.